Ayrım 20.
Gazi konağın ihtişamından etkilenmiş de iki parmağı arasına tuttuğu sigarasıyla etrafı göstererek dedi ki, "Eviniz Latife Hanım, ev değil bir malikane." Gülümseyerek ekledi, "Bizim ömrümüz malum karargahlarda geçtiğinden." Sustu, cümlesini tamamlamadı. Latife atılıyor, "Hiçbir ev hiçbir surette size layık olamaz Paşa Hazretleri. Mamafih davetime icabetinizi yangın felaketine medyunum galiba." Arkasından önüne geldikleri balkon kapısını işaret ederek ekleyecekler, "Balkona buyurmaz mıydınız, yangını görebiliriz." Paşa ile Latife açık balkona çıkıyorlar. Hayli geniş iki hazır koltuk, bir masa, üzerindeki vazoda karanfiller. Latife çıkar çıkmaz eliyle işaret ederek, "Bakar mısınız lütfen?" diyor. Kızıllığı adeta semayı kaplamış. Etraf o kadar sessiz ve ıssız ki gece böceklerinin cızırtısı sanki elle tutulur hale geliyor. Uzaktan bir yerden puhu kuşunun insanın içini karartan garip seslenişi. Balkonu sarmaşıklar kuşatmış, ufukta yangın yalazıyla kızıla dönmüş gökyüzü. Yer yer çilek pembesi, yer yer elma kırmızısı, ortalarında bir yerden kızgın çelik parıltıları saçıyor. Mustafa Kemal kısa bir süre bunu seyretti, sonra Latife'ye dönerek, "Hakikatte korktuğum da buydu, başıma geldi. İzmir'i istirdat ederken izrar etmek korkusu." Latife cevap vermedi. Yangının kızıllığı onu büyülemiş görünüyordu. Dalmış ve mahzun görünmektedir. Paşa adeta gözlerini arayıp soracaktır, "Yangın sahasında sakın ailenize ait emlak olmasın." Latife kırık bir sesle cevap verdi, "Emlakimizin kısmı azamı oralarda yanıyor efendim." Gazi belirgin bir şekilde üzgün, aynı zamanda meraklı Latife'ye eğiliyor. "Ziyadesiyle müteessirim, telafisi mevzuunda..." Durakladı, başka, hatta duygusal bir sesle, "Fakat siz ağlıyorsunuz." Latife parmağının ucuyla kirpiklerindeki gözyaşı damlasını alırken gülümseyecektir. "Evet Paşa Hazretleri, ağlıyorum. Lakin gözyaşlarım yananın, yakılanın hicranından mütevellit değildir. Meserretimden ağlıyorum. Yanan varsın yansın. Sizin sadece mevcudiyetiniz bile bizi saadete gark etmeye kâfidir." Mustafa Kemal Paşa sağ elini uzatıp genç kızın öteki kirpiğindeki gözyaşı damlasını küçük parmağıyla aldı. Bir çocuğa hitap ediyormuş gibi müşfik ve anlayışlı. "Beni bak çocuk," dedi. "Ağlamaya hiç gelemem. Yüreğim yufkadır bilesin." Latife ağlayabildiği kolaylıkla afacan bir kız çocuğu gülüşüne geçebiliyor. Cevabını kirpiklerinde gözyaşlarının pırıltısı, hatta hafif bir de reverans yaparak mübalağalı, yapmacık bir resmiyetle dedi ki, "O halde Paşa Hazretleri, bendeniz de size tebşir ediyorum. İzmir'in istirdatı şerefine bir resmi kabul tertipledim. Şeref misafiri zat-ı haliniz olacaksınız." "Peki, Fikriye ne olacak?" Göztepe'deki köşkün bahçe kapısından o gece biri kadın üç kişilik bir davetli grubu içeriye giriyordu. Onları genç bir yaver, Rusuhi Bey, bir de konağın vekil harcı karşılıyorlar. Hemen arkasından bir başka fayton, durunca içinden Lötan muhabiri Marylor Oysere ile New York Times muhabiri Jimmy Fowler iniyor. İkisi de böyle bir resmi kabule uygun giyinmiş. Harry Marylor'un tuvaletine diyecek yok, ne de olsa Paris şıklığı. Jimmy Fowler piposunu ağzından eline aldı. Yaver Rusuhi Bey'e hafif bir baş selamı verdi. Arkasından kötü bir Türkçeyle kendilerini tanıtıyor. Marylor'u işaret ederek, "Mademoiselle Oysel'e," diyor, "Lötan gazetesinden, Paris. Ben Fowler, Jimmy Fowler, New York Times muhabiri." Rusuhi Bey kibar ve nazik gülümsüyordu. "Safa geldiniz efendim. Reuters ajansından Edwin J. Hanson ile Daily Mail'dan WordPress size tekadüm ettiler. Yalnız olmayacaksınız." Edwin J. adını işitince iki gazeteci hayret ve biraz da öfkeyle bakışıyorlar. İkisinin dudaklarından aynı anda aynı kelimeler dökülüyor. "Ed J. mi? Ay işte bu olamaz. Vay alçak vay." Köşkün büyük kabul salonu, hol ve verandadaki davetli kalabalığının yumuşak ve kibar uğultusu içindedir. Ayrıca ceviz mobilyalı şahane gramofondan yayılan müzik, Mistinguet ya da Josephine Baker'dan şarkılar, bazen de rüya gibi Viyana valsleri. Edwin J. sinek kaydı tıraş olmuş, kısa ve tıknaz. Yanı başında bir kadın ve bir erkek, ellerinde viski bardakları sohbet ediyorlar. Kadın bütün dişleriyle bembeyaz gülen, irice yapılı, sarışın ve aydınlık yüzlü Miss Claire Sheridan, ünlü bir heykel tıraş imiş. Erkek Daily Mail muhabiri Ward Price, gözünde tek gözlüğü, basbayağı spor giyimli, esmer bir İngiliz. Yoksa İskoç filan mı? O sırada biraz da taklidini yaparak diyor ki, bizim konsolos Kemal'den ne istemiş duydunuz mu? İzmir'deki Rum, Ermeni ve İtilaf Devletleri tebaasının emniyette olduklarına dair teminat. Edwin Jay güldü, ayıplayamam, muhatabını tanımıyor. Miss Sheridan merak etmişti, aldığı cevap ne olmuş peki, onu biliyor musunuz? Edwin Jay dudak büktü, bilmiyorum Miss Sheridan ama küstahça olduğundan eminim. O sırada Türk gazetecileri grubu arkadan onlara doğru geliyordu. Fadi Rıfkı Bey gülerek lafa karıştı. Bu tarzı telakkiye göre değişir Azizim Jay, bizce cevap dürüsttür, çok da yerindedir. Sonra öteki iki misafire dönüyor. Gazi Hazretleri endişeye mahal olmadığını söyledi. Haklıdır. İzmir'de herkesin meclisin teminatı altında olduğu bir hakikat. Yakup Kadri Bey Edwin Jay'e dönmüştü. Bilir misiniz diye sordu. Bizce küstahçı olan asıl konsolos cenaplarının buna verdiği cevaptır. Miss Sheridan içkisini yudumluyordu. Bardağı dudaklarından çekerek soracaktır. Ay meraktan öleceğim. Lütfen böyle bilmece gibi konuşmasanıza. Miss Sheridan'ın beklediği açıklamayı ağası mus yapacaktı. Konsolos Bey, Körfez'deki donanmanın şehre müteveccih toplarını gösterip bu teminatı temin edecek gücümüz var demiş. Ward Prince tek gözlüğünü müstehzi bir tebessümle eline almıştı, söze karıştı. Kemal'in cevabı bence hak edilmiş bir cevaptır. Fali Rıfkı Bey önce ona bence de dedi, sonra Miss Sheridan'a dönerek Gazi'nin cevabını tekrarladı. Diyor ki, bir müstemlekenizde değil bizim vatanımızda bulunuyorsunuz. Ben donanmanızın çekip gitmesini intizar etmekteyim. Aksi halde... Miss Sheridan kadınlara mahsus bir hayranlıkla şimdi anladım dedi ve ilave etti ve donanma çekip gidiyor. Türk gazeteciler kadının pek de beklemedikleri hayranlığına gülüyorlar. O sırada Miss Sheridan'ın gözleri kapıdan girmekte olan birine takılmıştı. Ciddi bir merak attı, aşırı bir tecessüsle Türk gazetecilerine eğilerek sordu. Who is she please? Herkes Miss Sheridan'ın baktığı tarafa dönüyor. Salonun giriş kapısından içeriye, başında astragan kalpağı, ayağında pırıl pırıl çizmeleri, üzerinde nefer kılığı, kolunda onbaşı rütbesiyle Halide Edip Hanım giriyordu. Salondaki kalabalık misafirler gümüş tepsilerle içki servisi yapan siyah elbiseli beyaz eldivenli garsonlardan, İzmir'in tanınmış bazı Türk ailelerinden, yabancı ve yerli gazetecilerden ve tabii epeyce kalpaklı asker ve sivilden oluşmuştu. Ankara takımı. Halide Onbaşı İsmet ve Fevzi Paşaların bulunduğu tarafa yürüyordu. Sağdan soldan saygıyla eğilenler, selam verenler vesaire. İsmet Paşa onu görünce gülümsedi, elini uzatıyor, samimiyetle el sıkışıyorlar. Sonra aralarında üçlü bir sohbet başladı. Yok yok, beraber olduğu gazeteci grubundan kopan Miss Sheridan rahat, hatta biraz fazla rahat ve geniş gülüşüyle Halide Onbaşı'ya doğru gelmektedir. İki ünlü sanatçı kadın el kol işaretleriyle İngilizce bir konuşmaya daldılar. Halide Hanım Miss Sheridan'ı göstererek İsmet ve Fevzi Paşalara bir şeyler söylüyordu ki salonda bir alkış kopacaktır. Hayli hafif başlayıp gittikçe yükselen bir alkış. Herkes gibi onlar da gözlerini merdivene çeviriyor. Merdivenin üst basamağında inanılmaz bir Mustafa Kemal Paşa mütebessim görünmüştür. Beyaz bir Kafkas gömleği giymiş, beli kemerli siyah kadife pantolon, ayağında siyah rugan botlar. Hemen arkasından yaverleri Salih ve Muzaffer Beyler geliyordu. Gazi merdivenleri mahcup, neredeyse utangaç adımlarla iniyor. Kalabalığı başıyla selamlayarak paşaların grubuna yürüdüğü sırada merdivenin başında gerçek bir Fransız şıklığı içindeki Latife Hanım belirmişti. Başına siyah bir tül sarmış, yakası volanlı, dantel manşetli ipek bluz. Uzun siyah, arkası godeli ipek bir eteklik ve yüksek topuklu beyaz iskarpinler. O da gülümseyerek ağır ağır iniyordu ama salonda dikkatin dağılmış olduğunu fark edince tebessümü silinecektir. Gazi paşaların arasından mutlu ve memnun, Miss Sheridan gizleyemediği bir tecessüsle gözlerini ondan alamıyor. Paşa Fevzi Paşa'dan Halide Hanım'a dönerek onu gösterip sordu. Kim bu şahane adam, o da nereden çıktı? Miss Sheridan heykeltıraş imiş paşam, söylediğine bakılırsa Mr. Churchill'in de yeğeni olurmuş. İsmet Paşa cümleyi tamamladı. Moskova'dan geliyor, Lenin'in büstünü yapmış. Fevzi Paşa bıyıklarının altından gülerek Gazi'ye takılıyordu. Anlaşılan sıra zatı halinizdedir. Latife arada kaybolmuşluk hissinden tedirgindi. Yüzünden bir kıskançlık gölgesi geçti geçiyor. Yürüyüp Gazi'ye dedi ki, emredersiniz soframız hazır Paşa Hazretleri. Mustafa Kemal Paşa keyifle döndü. Önce onları tanıştırdı. Ya öyle mi, demek hazır. Âlâ. Halide Onbaşı bu zarif hanımefendi Latife Muammer Hanım, ev sahibimiz. Müşerref oldum efendim. Mustafa Kemal Paşa bu defa Latife'ye dönmüştü. Tahmin edeceğiniz üzere bu da bizim Halide Onbaşımızdır ki ordularımızın uğuru ve gururudur. Gazi daha sonra Latife Hanım'ın boynundaki madalyonu tutup halde Edip Hanım'a gösterecekti. "Malum haliniz, bu madalyonda benim fotoğrafım mahfuz." Güldü. "Zannımca size arz etmiştim," dedi. Latife Hanım'ın yüzünden hayal gibi belli belirsiz bir hoşnutsuzluk geçiyor. Halde Edip Hanım yürümeye başlayan Gazi'ye ayak uydururken Latife'yi dikkatle süzerek madalyon olayını değerlendirecektir. "Ne zarif bir jest." Gazi başta olmak üzere grup yemek salonuna doğrulmuştu. Onları gören davetliler de birer ikişer, bazıları gruplar halinde aynı istikamete yöneliyorlar. Muazzam kristal avizelerin altında biri önde öbürü arkada iki muhteşem masa hazırlanmıştı. Siyah giyimli, beyaz eldivenli garsonlar servis yapıyor. Kolalı masa örtüleri beyaz ve işlemeli, şamdanlar, çatal bıçak takımları gümüş, sürahi ve bardaklar kristal, tabaklar Sèvres porseleni, her şey göz kamaştırıyor. Öndeki masanın başına Mustafa Kemal Paşa oturmuştu. Sağına Latife'yi almış, karşısında Halide Edip Hanım. Onun sağında Fevzi, solunda İsmet Paşa. Fevzi Paşa'dan itibaren Ruşen Eşref ve diğer İsmet Paşa'dan itibaren Falih Rıfkı ve diğer misafirler. Ecnebi gazeteciler Miss Sheridan, Mary Lou Oysel'e, Edwin J., Jimmy Fowler, Ward Prowse ve başkaları öteki masaya oturtulmuşlar. Gül-ü Şahin yenilip içiliyor. Gazi sofraya oturmuştur ama adeti üzere beyaz peynir, kavun ve leblebi ile rakısını içmektedir. Bir ara kadehini ona doğru kaldırarak Halide Edip Hanım'a hitap ediyor. "Hanımefendi, malum haliniz bu ziyafet İzmir'in istirdadı şerefine veriliyor. Acaba lütfeder siz de bir kadeh içer miydiniz?" Halide Edip güldü. "Maal memnuniye paşam. Şu var ki rakı muhtadım değildir. Şampanya mümkün olsaydı." Mustafa Kemal Paşa sözünü keserek dedi ki, "Bu da ne demek? Latife'ye dönerek biraz da buyurur gibi. Derhal," dedi. Latife'nin garsona anlamlı bakışı buz kovasında hazır bekletilen şişeyle Halide Edip Hanım'a ve Latife'ye servis yapılmasını sağlamıştı. O sırada Gazi Halide Edip Hanım'ı başıyla misafirlerine gösterip diyordu ki, "Hanımefendiyle iki eski aşina sayılırız. Bununla beraber bilesiniz ki huzurunda ilk defa rakı içmekteyim." Kadehini kaldırdı. "İzmir'in istirdadı şerefine." Masada bütün kadehler aynı anda kalkıyor. Garsonlar yemekten sonra kahve servisine geçtiler. Gümüş tepsilerdeki sırlı fincanlarda az şekerli, çok şekerli, sade ama mutlaka köpüklü kahveler. Misafirlerin kimisi koltuklara yayılmış, kimisi ayaküstü bir sohbete dalaşmışlar. Kimisi balkonda gecenin seyrindedir. Garsonlar onlardan onlara dağılıyorlar. Bu arada yeniden gramofon, hafif müzik plakları, daha ziyade yaylı çalgılar ya da çardaş fürstin. Gazi az önceki grupla oturmuş içkisine devam ediyor. Sehpanın üzerinde beyaz peynir, kavun, leblebi tabağı, ayrıca rakı sürahisi ve kadehi. Koltuklarda Fevzi ve İsmet Paşalar, Latife Hanım, Halide Onbaşı. O sigarasının duman helezonları arasında bir görünüyor bir kayboluyor. Garsonun kahveleri getirdiği esnada aralarında ilginç muhabbet sürmektedir. Mustafa Kemal Paşa Halide Edip Hanım'a diyor ki, "Hanımefendi, onca hizmetinize mukabil Hoca Paşa'mı sizi terfi ettirmedi mi? Rütbeniz neden hala onbaşı?" Halide Edip Hanım kahvesini alıyordu. "Doğrudur kumandanım," dedi. "Başka bir yemek esnasında lütfedip seni başçavuş yaptım," buyurmuşlardı. Fevzi Paşa kahvesi elinde babacan tebessümüyle Mustafa Kemal Paşa'ya eğildi. "Cevap olarak ne dese beğenirsin. Dedi ki halk bana onbaşılığı yakıştırıyor. Bırakın onbaşı kalayım." Muhavereyi donuk bir gülümseme, biraz da kıskanç bir alakayla izleyen Latife derhal ayağa kalkıp Halide Edip'in başına dikiliyor. "İzninizle ceketinizi rica edebilir miyim, lütfen?" Gülerek Gazi'ye bakıp ekliyor. "Paşa Hazretleri'nin emrini yerine getirelim." Halide Edip şaşırmış. "Zahmet olmayacak mı?" Gönülsüz de olsa o ceketini çıkarırken İsmet Paşa ile Fevzi Paşa aralarında fısıldaşıyorlardı. İsmet Paşa dudaklarında imalı bir tebessüm Fevzi Paşa'ya yaklaşıp alçak sesle soruyor. "Siz ne buyuruyorsunuz? Dediğim yanlış mıdır?" "Ne diyebilirim? Mükemmel. Yani maksadı mahsusla soruyorsan." İsmet Paşa güldü. "Maksadı malumla sormuştum Hoca Paşam. Bu küçük hanım 4 ecnebi dil konuşuyor." Fevzi Paşa döndü. Mustafa Kemal Paşa'ya baktı. "Orası fikrimce haize ehemmiyet değil. Lakin küçük hanım Gazi'ye gönül vermiş. Burası aşikar. Paşa'ya gelince zamanıdır." Geride davetli gazetecilerin bulunduğu masa ve koltuklar. Az ötelerinde Edwin J., Falih Rıfkı, Asımus, Ward Prowse oturmuş. Mary Lou Oyseret ağzında vazgeçilmez piposuyla Jimmy Fowler. Miss Sheridan Yakup Kadri ağzımız ayaktadır. Bazıları garsondan kahve fincanlarını alıyor, bazıları almış. Diğer bazıları ise ellerinde içki bardakları içmeyi sürdürüyorlar. Sohbet koyulaşmıştır. Gözlerini bir türlü gaziden alamayan Miss Sheridan durup durup içini çekerek ''Oh my God'' diyordu. ''Ne profil, ne profil. Sanki antik bir Yunan ilahı. Hiç farkı yok. Bir büstünü yapabilseydim hayatımın eseri olurdu.'' Yakup Kadri'ye dönerek asıl düşüncesini nihayet açıkladı. ''Belki siz vasıta olursanız.'' Yakup Kadri Bey, Mary Lou'nun yakacağı sigaraya ateş tutmuştu. Yine de Miss Sheridan'a cevap verdi. ''Keşke yapabilseydim. Lakin o Ruşen Bey'in işi, Miss. Ziyadesiyle müteessirim.'' Mary Lou Oysel'e gümüş ağzını dudaklarının arasından çekti. Dumanları ağız dolusu bırakıyor. ''Benim ricam çok daha mütevazi, hem de zahmetsiz talebim, Monsieur Kadri.'' Kirpiklerini kısmış su mavisi gözleriyle Gazi'yi alıcı bir kuş gibi süzüyordu. ''İzmir Fatih ile sadece bir mülakat, hepsi bu kadar.'' Çapkın gülümseyerek ekledi. Ankara'da lütuflarını esirgememişlerdi. Hem bildiğiniz gibi Lötan gazetesinin nüfuzu... Yakup Kadri Bey nazik ve çaresiz Fali Rıfkı Bey'i gösteriyor. Vaka ben ve dostum yarın için bir mülakat sözü aldık matmazel. Fakat sizin için bilmem ki. Sözünü askıda bırakıp omuzlarını kaldırdı. Fali Rıfkı Bey WordPress ile bir konuşmaya dalmıştır. Yanı başlarında Reuters muhabiri Edwin J. merakla onları izliyor. WordPress tek gözlüğü pırıl pırıl elinde. ''Bence mantıki olan,'' diyor, ''Kemal'in ordularına artık dur emrini vermesidir. Aksine bir hareketi vehameti dünya mikyasında yükseltilecektir.'' Fali Rıfkı Bey hayli müstehzi cevap verdi. ''Siz ne diyorsunuz Mister? Ateşle durduramadığınız bir güç lafla mı duracak?'' O sırada gramofon susmuştu. Viyana valsleri yerine bir tıngırtı işitiliyor. Bir bağlama, gelecek bir Türkiye yol mu göstermektedir? Fali Rıfkı Bey oturduğu yerden Mustafa Kemal Paşa'yı görebiliyordu. Yüzündeki istihza yumuşak bir gülümsemeye dönüştü. Hem öyle görünüyor ki şu ara Kemal çok daha ehemmiyet atfettiği başka bir işle meşgul. Ali Çavuş bağlamasını kucağına almış Gazi'ye yol gösteriyor. Latife, Fevzi ve İsmet Paşa çavuş rütbeli ceketini henüz giymiş halde Edip Hanım. Çepçevre kulak kesilmişler. O esnada gruba Ruşen Eşref Bey iltihak etti. Gazi çakır keyifti, dudaklarında varla yok arası bir tebessüm. Gözlerinde gizil, derin mavi bir hasret. Ali Çavuş'u ve bağlamasını izliyordu. Nitekim o türkü havasına geçer geçmez, mat, yavaş, tatlı ve cazibeli sesiyle söylemeye başlayacaktı. Manastırın ortasında var bir havuz, canım havuz. Bu yurdun kızları, hepsi de yavuz. Biz güler oynarız. O türkü söylemeye başladığı anda salondaki hafif uğultu usulca hafifleyip sonunda kaybolmuştu. Artık sadece bağlama ve Gazi'nin sesi. Bu ses her birini başka bir çağrışıma götürüyor. Mustafa Kemal Manastır askeri rüştiyesine o gün gelmiş. Akşam ezanları okunuyor. Üniforması bir boy büyük, kolları uzun, elleri kayıp. Soğuk bir yağmur ince ince çiselemeye başladı. Bu şehirde kimseyi tanımıyor. Validesi üvey babasıyla evlenmemiş olsaydı acaba Selanik'i bırakır Manastır'a kaçar mıydı? Türkü devam ettiği sırada orada bulunanların haleti ruhiyesi zincirleme planlarla birbirini izleyecektir. Latife alakalı görünmekle birlikte elinde tuttuğu bardağı sık sık dudaklarına götürüp şampanyasını yudumluyordu. Zaten Paris'te, Salpaes'te ünlü keman virtüözü Jean-Jacques Masson'u dinlemeye gelmiş, üzerinde bu gece giydiği tuvalet. Zaman zaman saçlarını à la garson kestirmeyi düşünüyor, babası kızar belki. İsmet Paşa dalgın, gözleri sislenmiş, Yemen cephesinde ele geçirdikleri o İngiliz karargahı, etraftan Arapça sesler, oysa o içeride düşmanın giderken almayı unuttuğu bir gramofon bulmuştur. Hayatında klasik batı müziğini ilk defa o plaklardan dinliyor, oysa şimdi üç telli saz refakatinde eski bir Rumeli türküsü. Fevzi Paşa Suriye cephesindeydi. Allenby taarruzunun başladığı ilk günler, İngiliz tayyareleri yukarıdan başlarına bomba yağdırıyor. Piyade taarruzu başladı başlayacak. Müfrezeleri son derece müşkül bir yerdedir. Acaba çekilseler mi? Halide Edip Onbaşı fevkalade tedirgin, sigarasından üst üste nefesler çekiyor. Salıverdiği dumanları çevresinde boğum boğum. Arasında adeta kayıp, var mı yok mu belli değil. Sigarasından son bir nefes alıp kül tablasına bastırınca belli oldu. Türkü sona erdiği anda salondan yükselen alkış herkesi gerçekte olduğu yere geri getirecekti. Öteki masalarda oturanlardan, ayaktaki gazetecilerden bazıları tehalükle Gazi'nin etrafını alıyorlar. Gazi bu yoğun ve sıcak alakanın mutluluğunu yaşıyor. Bunu Halide Onbaşı ile paylaşmak istedi. Hayret, koltuğu boş, Latife'ye döndü. Halide Hanım, böyledir işte, bakarsın var bakarsın yok. İngiliz usulü sıvışmış, kimseye haber vermeden. Göztepe'deki köşkten konak meydanına bir fayton gidiyordu. Atların nal sesleri faytoncunun kamçısı. Eylül karanlığı is ve yanık kokuyor. Korudan yine puhu kuşunun dokunaklı sesi uzak uzak duyuldu. Nedense uğursuz sayılır. Halide Edip Hanım kalpağının altında ciddi, galiba biraz da mahzun. Oturmuş yanı başında İsmet Paşa, o da düşünceli, soruyor. Muammer Bey'in kerimesini nasıl buldunuz hanımefendi? Halide Edip Hanım'ın cevabı ciddi. Maksadı mahsusla sorduysanız münasiptir paşam. Şayana dikkat bir kız, hırslı ve iddialı intibaını veriyor. Kim bilir, belki paşaya böylesi lazım. İsmet Paşa ağzını arar gibidir fakat ihtiyatlı. Bahusuz zekası ve ihatası cali bir dikkat. Uşaki zadeler asil bir aile. Gazi'ye gelince İsmet Paşa aynı ihtiyat ve tecessüsle devam ediyor. Kabul edelim ki her erkek gibi onun da bir aile sahibi olmak hakkı tabisidir. Halide Edip Hanım son derece dalgındı. Gözlerinin önünde bir hayal. Fikriye ile ilk tanıştıkları günün hayali. Ankara Darül Muallim'inde müdiri hanımın makam odası. Fikriye pencerenin önünde arkası dönük dışarısını seyrederek sigara içiyordu. Işık dışarıdan vurduğu için görüntüsü gölgeye dönüşmüş. Sigarasını dudaklarından ayırdı. Başını iki yanından dumanlar yükseliyor. Halide Hanım kapıyı birden açmıştı. Gülerek sordu. Hani nerede o? Aynı anda Fikriye o tarafa döndü. Pencerenin aydınlığı bu defa arkasından vuruyordu. Mütebessim sigarasını yakınındaki kül tablasına bastırıp ellerini uzatarak Halide Edip Hanım'a doğru yürüyor. Üzerinde nefti bir manto, içinde çağlar rengi yün bir kazak, boynunda tarçınlı atkı, hafifçe çekik uzun gözleri, yaprak yeşili. Halide Onbaşı artık İsmet Paşa'yı dinlemiyordu. Kendi kendisine mırıldandı. Peki ya Fikriye? O ne olacak?